Ayrım 22.
Burada önemli olan diğer bir husus ise farklı ailelerden gelen çocukların kendi cinsiyetleriyle birlikte olmalarının cinselliğe bağlı toplumsallaşmalarını pekiştireceği hususudur. Okulda yabancılaşma. Okul eğitmeni toplumsallaşma eğitmenleri içerisinde aileden sonra gelen önemli birincil eğitmenlerdendir. Okulda doğrudan verilen eğitim bireyin toplumun iyi bir üyesi olması içindir. Bu eğitimin içeriğini ise toplumdaki o zamana kadar var olan değerler belirler. Bu bakımdan çocuğun aileden almış olduğu toplumsal değerler okulda daha kapsamlı ve sistemli olarak sürdürülme durumundadır. Toplumsallaşma sürecinde çocuk oyun grubu dışında bırakılırsa ilk kez önemli bir toplumsallaşma eğitmeni ile karşılaşmaktadır. Aile eğitmeninin yanında okul önemli bir toplumsallaştırma eğitmeni olarak ortaya çıkmakta. Bir başka deyişle ailenin toplumsallaştırmadaki görev ve işlevini paylaşmaktadır. Çocuk okulda her toplumun öğrenim sistemine göre farklılıklar gösterecek bir toplumsallaşma sürecine girmektedir. Bu süreçte de ders programlarında ve buna bağlı olarak hazırlanan ders kitaplarında kadın ve erkek cinselliğine bağlı olarak yer alan bilgiler çocuğa aktarılacaktır. Bu toplumsallaşmanın bir önemli özelliği sonunda ders geçme, not alma, sınıf geçme gibi yaptırımların varoluşudur. Bu süreçte ise yabancılaşma, geleneksel toplumsallaşma sonucu cinselliğe dayanan kadın ve erkek rolleri öğretilerek pekiştirilmektedir. Din ile yabancılaştırma. Din olgusu yabancılaşma ile birlikte düşünülmesi gereken bir kavramdır. İlk insanın yabancılaşmasının kendi üzerine çıkma, daha sonraları ise kendi dışında bir ya da birden çok üstün güce inanması, dinin cinselliğe bağlı yabancılaşmasında önemli etmenlerden biri olduğunu göstermektedir. Din kitaplarında kadın ve erkek cinsiyetleriyle ilgili geniş yankı uyandıracak ayrımlaşmanın varlığı bilinmektedir. Bundan ötürü de din etmeni ile gerek kadın gerekse erkek kendine özgü toplumsallaşma sürecine girmekte, cinselliğine bağlı olarak toplumsallaşmakta, dolayısıyla yabancılaşma süreci çok daha belirgin duruma gelmektedir. Din kitaplarında kadın ve erkeğin cinselliğine bağlı olarak yer alan düzenlemeler bu konuda en güzel örneklerdir. Meslek seçimi ve çalışma yaşamında yabancılaşma. Toplumsallaşma olgu ve sürecinde ikincil etmenler grubunda görülen meslek ve çalışma yaşamı, bireyin yabancılaşma sürecini pekiştiren ya da yeni boyutlar ekleyen bir başka etmendir. Meslek seçimi kadın ve erkek yaşamında önemli bir aşamadır. Bu seçimde belirleyici olması gereken bireyin istek, yetenek ve becerileri iken, bu konuda da gerek aileden gelen yabancılaştırmanın sonucu, gerekse toplumda var olan bir takım yerleşim kurallar, kadın ve erkeğin kendi gerçek istekleri dışında kimi mesleklere yönelmelerine neden olmaktadır. Toplumda genel olarak kadınlar için öğretmenlik, hemşirelik, hosteslik, sekreterlik gibi meslekler öngörülürken, erkekler için mühendis, doktor, mimar ya da yüksek öğrenim gerektirmeyen esnaf türü meslekler çoğunlukla yeğlenmekte ya da yönlendirilmektedir. Bu tür meslekleri seçen ya da amaç olarak bu meslekleri gören ve bunlarla ilgili eğitim kurumlarına giden kadın ve erkeğin cinselliğine bağlı olarak kendine yabancılaştırıldığı bir cinsiyeti ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da örneğin bürokrasinin üst kademelerinde kadınların bulunması oldukça sınırlı kalmaktadır. Aynı şekilde özel girişimde de yine ailedeki toplumsallaşmanın da etkisiyle kendi benliğine yabancılaşan kadın meslek seçimini ya hiç yapmamakta ya da kadın için öngörülmüş olan meslekleri seçmektedir. Oysa erkek mesleği olarak bilinen pek çok mesleğin kadın tarafından da başarı ile yapıldığını gösteren pek çok örnek verilebilir. Bir erkek mesleği olarak bilinen askerlik ve polislik mesleğinde kadınların da en az onlar kadar başarılı oldukları günlük yaşantımızda gözlemlenen olgular arasındadır. Meslek seçimini doğal olarak izleyen çalışma yaşamı da yine bireyin kadın ya da erkek olarak kendine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bireyin kendi yeteneğine, istek ve zevkine göre bir işte çalışamaması belirli nedenlerle istemediği, sevmediği işlerle çalışması, bireyin yabancılaşmasına, işine yabancılaşmasına neden olan bir başka önemli etmendir. Bireyin işinde başarılı olmamasının en önemli nedenlerinden birinin, o mesleğin istenmeyerek ya da zorla yapılması gelir. Evlilik olgusu ve yabancılaşma. Evlilik kurumu, bireyin önceki birinci letmenler yolu ile toplumsallaşmasının bittiği, ikinci letmenler yolu ile toplumsallaşmasının sürdüğü bir durumda ortaya çıkan bir toplumsallaştırma bileşkesidir. Bu bileşkede bireyin aile, akran, yaşıt, okul gibi birinci letmenler yolu ile almış olduğu bilgi, tutum ve davranışlar, ikinci letmenler olan meslek, iş, toplumsal ve siyasal ilgiler ve üçüncü letmenler olarak alabileceğimiz kitle iletişim araçlarının etkisiyle oluşmaktadır. Bu etmenlerle meydana gelen yabancılaşma, evlilik kurumu ile de sürdürülmektedir. Özellikle kırsal kesimde küçük yaşta evlenmeler bu kurum yolu ile yabancılaşmaya gitmektedir. Evlilik fedakarlıktır deyişiyle karşılanan evlilik kurumunun gerçekte fedakarlık değil, bireyin kendine yabancılaşmasının bir sonucu olduğu görülebilir. Kadının sürekli ev işleriyle kendini bağımlı hissetmesi, yaptığı işten zevk almaması, evliliğin doğal bir sonucu olarak görülen çocuk sahibi olmanın bir toplumsal zorunluluk olarak görülmesi, kadın ve erkeğin bu yolla da yabancılaşmasına neden olabilmektedir. Özellikle gelişmemiş ülkelerdeki kırsal kesim yaşantısındaki çocuk anneler ile gelişmiş, örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki kent yaşantısında son yıllarda giderek artan çocuk anneler olguları bu konudaki örnekler olarak verilebilir. Evlilik olgusunu sürdüremeyen karı kocanın ya daha evliliğin başlarında ya da yıllar sonra ayrılmaları, evlilik kurumunun onları kendi varlıklarına yabancılaştırdığının anlaşılması olarak açıklanabilir. Kitle iletişim araçları ile yabancılaşma. Yüzyılımızın toplumsallaşma olgusuna kattığı bir diğer etmen kitlesel iletişim araçlarıdır. Yüzyıllar boyunca sınırlı bir yazılı basın ile toplumsallaşma olgusunda çok yaygın olmayan bir etkisi olan kitle iletişim araçları, günümüzde iletişim teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler sonucu bireyin toplumsallaşmasına yeni boyutlar getirmiştir. Özellikle elektronik teknolojisindeki gelişmelere koşut olarak görsel algılamanın giderek öğrenmenin en etkili olduğu çocukluk döneminde sinema ve daha sonra televizyon yayınlarının etkisi yeni bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Sinemanın çoğunlukla kurgusal, öyküsel, dramatik anlatımı ile televizyonun yine aynı şekilde özellikle dramatik yapımlar ve reklam yoluyla aktardığı mesajların bireyin yabancılaşmasında önemli rolleri vardır. Kitle iletişim araçlarının çoğunlukla kurgusal olan mesajları, özellikle toplumda var olan tüm değerlerin aktarılması yerine belirli etkileri yaratacak, örneğin kadının konumunu geleneksel yapı içerisinde aileye hapseden bir anlayış içerisinde ya da cinselliğin ön plana çıkarılarak sürekli ya da sık sık sergilenmesi, bu tür mesajların verilmesi, bu araçlara açık olan, özellikle çocuk ve gençlerin yabancılaşarak toplumsallaşmalarına neden olacaktır. Yapılan araştırmalarda gerek yazılı basın olarak gazeteler ve dergilerde, gerekse elektronik araçlar olarak radyo ve özellikle televizyon yayınlarında yer alan çeşitli mesajlarda kadının verilmesi, toplumda var olan değerlendirmelere uygun bir yansıması biçiminde değil, dizi ve reklam türü mesajlarda kadının portresi, cinselliği ön plana çıkarılarak verilmektedir. Kitle iletişim araçlarında verilen mesajlarda sürekli kadın toplumsallaşma sürecini tam tamamlayamamış çocuk ve gençlerin mesajlardaki karakterleri model olarak almalarına neden olmaktadır. Bu konuda yapılan pek çok araştırma vardır. Kitle iletişim araçlarında cinselliğin ön plana çıkarılarak kadının yabancılaşmasına neden olma yanında, verdikleri pek çok mesajda da kadını yüzyıllar boyu ev içinde gelenekselleşmiş kadın rolleri, kadının anne olması, çocuk bakımı, ev işlerinin yapılması gibi gösterilmektedir. Bu durum ise toplumdaki gerçek durumu yansıtmadığından çeşitli toplumsallaşma aşamalarında biraz yabancılaşarak toplumsallaşan kadının bu durumunun kitle iletişim araçları yolu ile bir kez daha pekiştirildiği görülmektedir. Sonuç. Bu makalede kadının toplumsallaşması süreci ve olgusunda yabancılaşma olgu ve süreci ele alınarak kadının toplumsallaşma sürecindeki toplumsallaştırma etmenleri olan birincil, ikincil ve kitle iletişim araçlarını kapsayan üçüncül toplumsallaştırma etmenlerinin rolü ve yeri irdelenmeye çalışıldı. Kuşkusuz bu etmenlerin hepsi her zaman ve aynı ağırlıkta kadının yabancılaşma sürecinde yer almayabilir. Ancak oranı ve etkisi ne olursa olsun bu etmenler yolu ile kadının yabancılaşma olgusu sürüp gitmektedir. Kadının yabancılaşma olgusu incelenirken madalyonun diğer yüzünü oluşturan erkeklerin de yabancılaştıkları, kendi gerçek varlıklarından ayrılarak ancak toplumsal değerler açısından daha üst ve iyi konuma getirilerek yabancılaştıkları açıktır. Erkek cinselliğine dayanan yabancılaşma sürecinde kadının cinselliğine bağlı olarak yapılan toplumsallaşmanın tersi yönde erkek cinseline aktarılan değerlerin bir anlamda kadına verilmesi gereken bilgilerin, değerlerin, tutum ve davranışların erkeğe kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Farklı kültürlerdeki erkek ve kadının toplumdaki konumları, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, kullandıkları hak ve yetkileri gözlemlenerek bu konuda daha açık bilgi edinilebilir. Kadın ticareti ve zorla fuhuş. Profesör Doktor Türkan Saylan. Cinselliğin üreme ve bereketle özdeşleştirildiği ilkel toplumlarda cinsel ilişkinin kısıtlanması, denetlenmesi ve cezalandırılması söz konusu değildi. Aksine tapınılası bir olaydı. Doğurganlığın ve üretimin simgesi olan kadın da toprak ana niteliğinde ana tanrıça olarak kutsallaşmıştı. Yaşamın doğal çok önemli ve değerli bir parçası olarak algılanan cinsellik ve cinsel ilişki, bin yıllar boyu fazla sınırlama görmeden tüm insanlarla barışık olarak var ola geldi. Çeşitli siyasal, sosyolojik ve ekonomik değişmeler sonucunda giderek cinsellikle üretim amaçlı birleşme farklılaştı. Cinsellik erkeklerin güçlerini sürdürmeleri için gerekli bir boşalma işlevi olarak yeni bir anlam ve amaç kazandı. Toplumlar erkek egemenleşince istem onların eline geçti. Sunu zorunluluğu kadının üzerine kaldı. Anne olan kadınla zevk veren kadın ayrıldı, fahişelik doğdu. Erkek iş gücünün verimli olması için kadın gereksiminin sağlanması gerektiği keşfedilince kadın ucuz emek gücünün ayrılmaz bir parçası, bir mal, meta olmuştur. Kadının kendi özel yaşantısı, duygu ve istekleri, birey olarak varlığı hiçbir şekilde dikkate alınmadan, cinselliği tatmin ve bu yolla erkeklerde güç sürekliliği sağlama projesi olarak değerlendirilmesi de böylece insanlığın yaşamında tescil edilmiştir. Pek çok yerde insanlığın en eski mesleği olan fahişelik diye nitelenen bu meslek, erkek egemen yasalarla yürütülen ve odak noktası erkekliğin yüceltilmesi, erkeklerin gereksinimlerinin sağlanması olan düzenler içinde başlamış, gelişmiş ve bugünkü kaotik noktaya ulaşmıştır. 14. ve 15. yüzyıllarda birbirleriyle atlı ve yaya olarak savaşan Avrupa devletlerinin ordularının yanında birer fahişe ordusunun da birlikte götürülmesi, askerlerin savaş güçlerini korumaları açısından büyük önem taşıyordu. 1492'de Kristof Kolomb'un gemicileriyle Avrupa'ya getirilen frengi hastalığının kısa sürede tüm kıtayı sarması bu yolla olmuştu. Amerika kıtasına gelen Avrupalı göçmenler kendilerine yurt kurdukları sırada bir araba dolusu fahişenin gelip barı ve genel evi kurmasının temelinde yine ortada çalışacak olan erkeklerin beden gücünü yerinde tutma olgusunun yaptığı açıktır. Son çöl fırtınası dahil modern savaşlarda da askerlerin cinsel gereksinimlerinin özel olarak gündeme geldiği bilinmektedir. Demek oluyor ki fahişelik, kadınların kendi ruhsal ve bedensel ya da fizyolojik gereksinimleriyle hiç ilgisiz bir şekilde ve mesleğin bir ekonomik gelir olarak değerlendirilmesinden önce erkek cinsinin güçlülüğünün sağlanması amacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Kadının kimliği, bedeninin gereksinimleri tamamen yok sayılmış, kadın bakkal vitrininden alınan, kullanılıp bir kenara bırakılan bir cinsel obje, kimliksiz genel bir varlık olarak algılanmıştır. Fahişeliğin çeşitli kültürdeki yeri. Çeşitli araştırmalar, fahişeliğin toplumsal bir olay ve gerçekçi bir olgu olarak değerlendirilmesinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. En eski çağlarda Afrika, Güney ve Kuzey Amerika'da yaygın olduğu çeşitli kazılarda elde edilen verilerle açığa çıkmaktadır. Orta Avrupa ve Akdeniz uygarlığında da fahişeliğin varlığı çok tanrılı dinlerde ayrı bir yeri olduğu ve pek çok toplumlarda fahişelerin koruyucu tanrılarının bulunduğu özel törenlerin yapıldığı bilinmektedir. Eski çağlarda Babil'de tapınak fahişeliği ve tanrıça Astarte'ye tapınılmasıyla kutsal fahişelik ortaya çıkmıştı. Cinsel birleşme bereketi simgeliyordu. Bu nedenle çok kolay kabul ediliyor ve yaygınlaşıyordu. Herodot'un anlattıklarına bakarsak, Babil'deki Melitta kültürüne göre zengin yoksul her kadın yaşamında bir kez tapınak önüne gelip kendisini bağlıyor ve tanrıça adına kendisiyle para karşılığı cinsel birleşmede bulunacak erkeği bekliyordu. Kadınlar bunu mutluluk verici kutsal bir olay olarak alıyorlardı. Güzel kadınlar çok kısa sürede tanrıçaya karşı olan bu görevlerini yerine getirirken çirkin kadınların birkaç yıl beklemeleri olasıydı. Büyük İskender, İsa'dan önce 331'de Babil'i ele geçirdiğinde bu olayı tepkiyle karşıladıysa da bu gelenek kısa sürede benimsendi. Bütün Asya ve Mısır'a yayıldı. Melitta'nın adı da Venüs veya Astarte oldu. Perslerin döneminde müzik, dans ve fahişelik birleşerek erotik görüntü kazandı. Darius Arabella'da yenildiğinde yanında 392 fahişe vardı. Mısır'da Firavunlar döneminde doğuran ve dölleyen tanrıça Isis adına çılgın törenler düzenlenir ve erotik gösterilerin sonunda mağaralarda çiftleşilirdi. Musa'dan önce insanların birbirlerine karılarını, kızlarını satarak ticaret yapmaları, küçük erkek çocuklar ve hayvanlarla ilişkiler kurmaları yaygın ve olağan olan bir davranıştı. Musa fahişeliği ve bu tip sapkın ilişkileri yasakladı. Hatta belli yaşa gelmeden bekaretlerini yitiren kız ve erkeklerin öldürülmelerini emretti. Giderek yörede fahişelik ve cariyelik yabancı ülkelerden getirilen kadınlara özgü hale geldi. Eski Yunan'da konuk fahişeliği, dinsel ve yasal fahişelik vardı. İlk devlet genel evini Solon kurmuş ve geliriyle fahişeler tanrıçasına bir tapınak yaptırmıştır. Buralarda yabancı kızlar ve tutsaklar çalıştırıldı. Aynı dönemde ilk yasal fahişelik okulları açılmıştır. Hristiyanlık başlangıçta fuhuşa ve cinselliğe hoşgörüyle yaklaşmışsa da giderek cinselliği yasaklamış ve aile içinde bile cinsel birleşmenin üreme amaçlı olmasını öngörmüştür. Bekaret ön plana geçmiş, azizeler kiliseyi güçlendirmiş ve fuhuş azalmaya başlamıştır. Ancak 11. yüzyıl sonunda başlayan Haçlı seferleriyle Tanrı adına doğudaki kafirleri Hristiyan yapmak üzere yola çıkan Avrupalı dinsel orduların beden sağlıkları ve savaşma güçlerinin korunması nedeniyle binlerce fahişenin toplanarak seferlere katıldıkları herkesçe bilinmektedir. 12. ve 13. yüzyıllarda fahişelik Fransa, İngiltere ve Almanya'da gelişti. Fahişe evleri, konuk evi fahişeliği, köşebaşı fahişeliği ve Orta Doğu'daki hamam geleneğinden türeyen hamam fahişeliği ve derebeylerin yamaklarına eşlik eden gezgin fahişeler gibi türleri ortaya çıktı. 15. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya Frengi'nin yayılması nedeniyle fahişelik yasaklandı. Orduların statik hale gelmesiyle ordu fahişeliğinden söz edilemez oldu. Rönesans'ta koketler, metresler, kibar ve görmüş geçirmiş kadınlar toplum içinde etkili konumlar alabildiler. Giderek genel evler ve fahişelik yeniden arttı. Fransa İhtilali ile birlikte fuhuş toplumun tüm katmanlarına yayıldı. Daha sonra çıkan savaş sırasında yasaklandıysa da savaşın bitiminden sonra yeniden canlandı. Amerika'ya ilk göçlerin olduğu 17. ve 18. yüzyıllarda kadın sayısı azdı. Fahişelik şiddetle cezalandırılıyordu. sanayi devrimi ve işsizliğin göçmen sayısının hızla artması, fuhuşun gelişip yayılmasına neden oldu ve kırmızı ışıklı fuhuş bölgeleri, fuhuşu denetleyen yasa ve yönetmelikler oluşturuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzyılın başlarında fuhuşun önlenmesi için yapılan girişimler. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında alınan çeşitli önlemlere karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde fuhuşun önlenemediği, kadın ticaretinin ve zührevi hastalıkların yaygınlaştığı görüldü. Bu nedenle 1911'de Mann Act denilen bir yasayla fahişelerin bir eyaletten diğerine geçmesi yasaklandı. Bunun üzerine fuhuşun şekli değişti. Call girl'ler, konuk evleri ve randevu evleri türedi. Barlar, pavyonlar, turist gemileri, arabalar ve parklar fuhuş yerleri oldu. Fuhuşun önlenmesi için yüzyılımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde ahlak komisyonları, ahlak seferberliği gönülleri, sosyal hijyen birliği gibi gönüllü gruplar ortaya çıktı. 14'ler komitesi 1930'larda New York'ta ahlaksızlığı bastırmak için çok sayıda fahişeyi tutukladı. Ancak o sırada bazı görevlilerin ve yargıç ve avukatların kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. Seabury soruşturması açıldı ve komite dağıtıldı. Amerikan Sosyal Hijyen Derneği halkın bağışlarıyla yaşayan ve zührevi hastalıkların önlenmesi için fuhuşun yasaklanmasını destekleyen bir oluşumdu. Ancak zührevi hastalıklardan korunmayı önermek yerine bu hastalıkların günahkarlara ceza olduğunu vurgulamakla yetinmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde fuhuş zaman zaman fanatik eyalet yöneticilerinin politik yetkilerini kullanarak baskılanmışsa da bu davranışlar sonucu yer altına itilmiş, daha sonra başka şekillerde ortaya çıkmıştır. Fuhuşun ve kadın ticaretinin bugünkü durumu. Bugün fuhuş ve kadın ticareti tüm yeryüzü ülkelerini ilgilendiren uluslararası bir boyut kazanmış ve insan ticareti, uyuşturucu ve porno ticaretiyle hatta cinayet mafyasıyla birleşmiş, karanlık işler endüstrisinin bir yan dalı olmuştur. Gelişmiş ülkelerde her türlü gereksinimin karşılanması, insanların çeşitlilik ve değişik zevkler arayışına yol açmış, ödeme gücü olan bu insanların istemlerini yerine getirmek için de yoksul ülkelerden gelen ve getirtilen kız ve kadınlar bu sektörün ucuz emek gücü olarak piyasaya sürülmüştür. İnsanları kolayca pençesine almanın en bilimsel yöntemlerini keşfetmiş olan iletişimle reklam endüstrisi, cinsellikleri kışkırtılan erkeklerin çok iyi müşteriler olduklarını anlamış ve porno ve erotizm eşliğinde erkek cinselliğine hizmet vererek yüksek gelir sağlamayı ilke edinmiştir. Bugün Kuzey Amerika ve Batı Kuzey Avrupa ülkelerinde binbir vaatle kandırılarak getirilmiş on binlerce Güney Amerikalı, Afrikalı ve Asyalı fahişe yarı aç yarı tok dolandırılmaktadır. Bunlar organize kişi ve kurumların sıkı denetiminde tam bir köle yaşamı sürdürmekte, taşıdıkları cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar nedeniyle hem kendi sağlıklarını hem de çalıştıkları toplumdaki müşterilerini tehlikeye sokmakta, birçoğu da uyuşturucu, aşırı alkol veya cinayetler sonucu yaşamlarını yitirmektedirler. Son yıllarda Asyalı kadınların uysal ve sadık oldukları yolundaki reklam kampanyalarıyla, evlenme vaadiyle memleketlerinden getirilen pek çok kız ve kadının bu batakhanelere düştüğü herkesçe bilinmektedir. Afrika ülkelerinin çoğunda süren ihtilaller, insan göçleri, doğal kaynakların yok olması ve açlık ve yoksulluk sonucu pek çok seçeneksiz kadın ve kız, bölgesel veya uluslararası fuhuş sektörünce ele geçirilmektedir.